Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âl ve ashabının enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına hasaten makamında, vakfında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına tabi özellikle ne yazık ki hala devam ediyor. Gazze'de şehit olan mümin kardeşlerimizin ruhlarına, hayatta olanların, yaralı olanların şifasına ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine vesile olmak üzere teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Hayırlı akşamlar, çok kıymetli kardeşlerimiz. Bir günü yaşadık inşallah. Bu bir günümüz ahirette önümüze konduğunda yüzümüzün güleceği bir gün olur. Elhamdülillah diyeceğimiz, şükredeceğimiz bir gün olmuştur. Yine bu haftada muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Hak Dostlarının Örnek Ahlakı isimli eserinden Faniliği unutmamak başlığını taşıyan bir sohbeti inşallah beraber yapmış olacağız. Geçen hafta ahireti dünyaya tercih diye bir konuydu. Gerçekten o ayetleri okuduk. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Şu önünüzde yaşadığınız hayatı çok seviyorsunuz da ahireti hiç hatırlamıyorsunuz. Onu okumuştuk. Bugün de inşallah fani olduğumuzu şu dünyada unutmayalım. Faniliğin arkasında bir ebediyetin olduğunun gerçekten yakinen farkında olalım. Ki Kur'an-ı Kerim ona وَبِلْ آخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ buyuruyor. Bak, bir yu'minun var, bir de yu'kinun var. Yu'minun, kalbin iman etmesi. Yu'kinun, hiç tereddüt etmeyecek şekilde yakine ermesi demek. Demek ki insanın o sonsuzluk alemiyle ilgili kalbinde oluşan karar böyle çok net bir karar olacak. En ufak bir pürüz olmayan, yakinen gördüğüm, bildiğim, yaşıyorum der gibi. Onun için de faniliğimizi unutmamalı ama ebediyeti de yine aynı şekilde unutmamak gerekiyor. Bu konuyla ilgili özellikle Kehif suresinde Rabbimiz bize çok güzel bir misal veriyor. İki insan anlatılıyor orada inşallah. Buradan ayetleri okurum. Hocamız da böyle tane tane okudular, sağ olsunlar. Gündüzden de konuşmuştuk. İki insandan bahsediliyor. Birisinin malı var, serveti var, bahçeleri var, bağları var. Zannediyor ki bunlar hiç bitmeyecek. Hep ben bunlarla beraber yaşayıp duracağım böyle. Ne bu bağ bitecek, ne bu bahçesi olacak, ne ağaçlar bitecek, ne bu servet bitecek. Ben de ölmeyeceğim. Hadi senin dediğin gibi ölecek olursam merak etme, orada bana ondan daha iyisi de verilecek inancında tamamen bir gaflette insan. Öbürü ise bütün nimetlerin Allah Teala'dan geldiğinin farkında olarak kardeşini ikaz eden, fakat bu ikazı da duymayan insanın sonunda böyle ellerini birbirine vurup ah keşke demesini anlatan bir ayeti kerimeler. Belki zaman zaman bazı kardeşlerimiz not alıyor olabilirler en azından. Kehif suresinin 33 ve 45. ayetine kadar, belki sadece bu ayetlerle sohbette biter mi bugün bilmiyorum. Ama gerçekten ta bizim İslam Üniversitesi'nde okuduğumuz yıllarda Celalettin tefsirinde bize okutulan, o günden beri de hep okuduğumda, özellikle tabii Kehif suresi cuma günlerde okunur zaten özellikle. Bize hani dünyanın ne olduğunu, ukvanın ne olduğunu, dünyadaki gafletin de, faniliğin farkında olmamanın da insana nasıl sonunda perişan ettiğini anlatan ilahi misal. Evet, Kehif suresinin 32. ayeti şöyle buyuruyor. Onlara şu iki adamı misal olarak anlat ey Habibim. Onlara şu iki adamı misal olarak anlat. Bunlardan birine İki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekinler bitirmiştik. İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbirini eksik bırakmamıştı. İkisinin arasından da bir ırmak fışkırtmıştık. Şöyle bir hayal edin böyle. İki tane güzel bağ, üzüm bağı, etrafı hurma dallarıyla çevrilmiş, yemişlerini veriyorlar. Aralarından da böyle güzel bir ırmak akıyor. Bu adamın başka geliri de vardı. Yani bahçelerin haricinde başka gelirler de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken başladı böbürlenmeye. Şöyle dedi yani. Ne dedi? Ben servetçe senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm. Yani etrafında çok adamım var. Benim servetim de çok. Böyle kibir ve gururla kendisine zulmederek sonra bağa girdi. Arkadaşıyla beraber bağa giriyorlar. Anlatıyor işte. Benim diyor görüyorsun nasıl bağlarım var, bahçelerim var. Etrafında böyle bir ailede adam var. Ama diyor senin bir şeyin yok, garibansın. Ve şöyle dedim. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Bunlar bitmez diyor yani. Böyle gürül gürül sular akıyor. Yemişler veriyor. Ben diyor bunların biteceğini hiç tahmin etmiyorum. Yani bitmez bu. Bu saltanat. Ama biter. Bitmeyen bir saltanat yok şu dünyada. Bitmeyen bir saltanat yok. Hani derler ya, bu dünya Süleyman'a kalmadı, sana mı kalacak yani? Evet. Süleyman'a kalmadı bu dünya. Yani Peygamber Süleyman'a, sana mı kalacak? Sonra daha da ileriye gitti. Peki, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. İnsan böyle gözlerini hakikate kapatırsa, gururu, kibiri neler söylüyor insana gerçekten. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbimin huzuruna götürülürsem senin dediğin gibi hiç şüphe yok ki orada bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum. Senet var elinde. Karşılıklı konuşan arkadaşı ona hitaben sen dedi seni topraktan sonra nutfeden yaratan daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'ı inkar mı ettin yani? Yani ölüm yok mu diyorsun? Fakat o Allah bana gelince benim Rabbimdir. Sonra ben Rabbime hiçbir şeyde ortak koşmam. Bak sen bir şeyler söyledin, şimdi ben konuşuyorum. Servetine güveniyorsun, bu iş bitmez diyorsun, kıyamet kopmaz diyorsun. Bu iddiaların içindesin. Bana gelince ben Rabbimi tanırım, hiçbir şeye ona şirk koşmam. Sana bir tavsiyede bulunsaydım keşke. Bağına girdiğinde maşallah deseydin, kuvvet ve yalnız Allah'ındır deseydin ya, her şeyi kendinden zannediyorsun yani. Yani bütün bu serveti sana veren Cenab-ı Hakk'a karşı bir maşallah demen gerekmez miydi? Onun için kıymetli kardeşlerim, tabii ayetleri anlatırken belirli hususları da araya arz etmeye çalışıyorum. İnsan ya Allah'ın kendisini muvaffak kıldığı her güzellikte, ulaştığı her şeyde kendi adına da, kendisine de maşallah demeli. Yani ne demek maşallah? Allah'ın dilemesiyle oldu demek her şey. Nahl suresinde o da ne desem? وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلُنْ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Sakın ve sakın yarın ben şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse de. Hiçbir kimsenin yarına çıkma teminatı yok. Ki nasıl ben yarın yaparım diyorsun. Ha? Yarın bana Rabbim hayat verirse diye inşallah de. Ama bugün bir güzellik yaşıyorsan ona da maşallah. Allah diledi de öyle oldu. Allah'ın dilediği şey oldu de. Ne güzel diliyor o de. Evet. Bağına girdiğinde maşallah kuvvet ve yalnız Allah'ındır deseydin ya. Ama eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, bil ki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Takdir eder belli olmaz, senin bağına da gökten yıldırımlar gönderir de bağın kupkuru bir toprak haline gelebilir. Gelir. Yani sen benim bu bağım bitmez diyorsun, benim bu hayatım bitmez diyorsun. Ama öyle değil. Ben inanıyorum ki herkes fani, bağın da gider, sen de gidersin, aklını başına al demek istiyorum. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın. Arkadaşı böylece ona nasihat etti. İnanmış insan, uyanık insan, gafil insana bunları söyledi. Gerçekten de derken onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü ellerini ovuşturup kaldı. Ya ben buraya neler yapmıştım, şimdi bir şey kalmadı. Ama az önce bu bitmez diyordu. Az önce bu bitmez diyen adam az sonra baktı ki bunların hepsi birkaç dakikada olacak şeylerdir yani. Belki şu konuşma da hani Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı konuşma da 3-5 dakikayı geçmeyen bir konuşmadır değil mi? Birisi iddia ediyor, bunlar bitmez diyor, kıyamet kopmaz diyor. Koparsa da bundan daha iyisini bulurum diyor. Öbürü de kendine gel diyor ya. Ya bari bağına girdiğin zaman bunu bana Allah lütfetti desene. Ama bir de beni küçük görüyorsun, bugün servetim yok diye. Allah senden alır hepsini, bana daha iyisini de verir. Benim de öyle bir iddiam yok. Derken onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü ellerini ovuşturup kaldı. Bağın çardakları yere çökmüştü ve o zaman aklı başına geldi biraz. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiç ortak koşmamış olsaydım. Ya leyteni lem üşrik bi Rabbi ehada. Evet, Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde böyle ya leyteni var. Onun için inşallah ahirette ya leyteni demeyenlerden oluruz. Evet. Çünkü onlar Cenab-ı Hak bildiriyor. İnsan ne zaman ya leyteni diyecek? Allah'a şirk koştuysa ya leyteni diyecek. En önemli hususlardan birisi. Oraya baktığında eğer elini boş görürse ya leyteni kaddemtü li hayati diyecek. Ya keşke ben geleceğim, şu hayata geldiğimde, buraya geleceğime inanıp düşünseydim de buraya bir takım hazırlıklar gördüm diyecek. Dolayısıyla burada da o zat diyor ki ya leyteni lem üşrik bi Rabbi ahada. Evet, keşke Rabbime hiçbir şirk koşmasaydım. O sırada ne kendisine yardım edecek birisini bulabildi, ne de kendi kendine yardım edecek bir hal buldu. Ondan sonra Rabbimiz buyuruyor ki işte burada yardım ve dostluk sadece hak olan Allah'a mahsustur. Öyle. Mükafatı da en iyi olan yine O, en güzel akıbeti veren de yine O'dur. Öyleyse insan, yani bu ayet-i kerimelerin özellikle bize hatırlattığı husus, faniliği unutmamak gerektiği. Her şey fani, bizler de faniyiz ama fanilikle her şey bitmiyor, arkasında bir ebedi hayat başlıyor. Ona göre hazırlanmak gerekiyor. İşte bu konuda pek muhterem Osman Nur Topbaş Efendi Üstadımız şöyle başlıyor sohbetine. Dünya imtihanında aşılması gereken en büyük engellerden biri iblis. Diğeri de nefistir. İki tane engel var. Birisi dışarıdan kuşatıyor, diğeri de içeriden kuşatıyor. Nefis umumiyetle insanın maruz kılındığı menfi temayülleri akla getirir. Nefsani menfiliklerin pek çoğu da insanın tabiatında bulunan faniliğe isyan ve baki olma arzusundan kaynaklanır. Onun için ayet-i kerimede yahsebu enne ma lehu ahledeh buyuruyor değil mi? Zannediyor ki sahip olduğu makam olabilir, bu mal olabilir, maddi olur, manevi olur. Bunların kendisini ebedi olacağını zanneder diyor. Sonra burada Allah hayırlı versin kendilerine iki zıt tecelli diye Vehb ibn-i Münebbih'ten İhya Ulum'dan alarak bir nakli yapıyor derim Osman Efendi Üstadımız. Bu naklin bir iki değişik rivayeti var. Ben de bir tatlı hatıramı anlatayım buradaki mevzuyla ilgili. Yıllar önce böyle bir pazar günü çoluk çocuk çıktık, dedi ki Hüdayi'de bir ikindi namazı kılalım. Ondan sonra da sahilden dolaşır döner gideriz dedik. Ama geldik Hüdayi Camii'ne geldiğimizde namaz bitmiş. İkindi namazı kılınmış. Fakat bu cami böyle aynen sizler gibi kapıya kadar dolu. Böyle salavat okuyanlar, Allah diyenler fakat konuşan yok. Anladım ki birisini bekliyorlar. O zaman bu kürsü de şurada duruyor. İyi dedim ben o zaman arkada mahfede biz namazımızı kılalım. Herhalde bir hoca efendi gelecek. Bir onu da dinleriz dışarıdan dedim. Sordum orada kim gelecek dedim. Dediler ki Gönen Hoca Efendi gelecek. Onun burada vaazı var. İyi peki. Gönen Hoca Efendi gelecekse zaten vakite geç. Ben de dinleyeyim dedim. Pazar nasıl olsa. Hakikaten biraz sonra Hoca Efendi bilmiyorum o gün kaçıncı vaazıydı. Sabah çıkmış evden Hazret. Efendim Kadıköy'de Moda'da cami, Osman Ağa cami, camileri dolaşa dolaşa kimi bulursa onlara sohbet ederek en son hüdayı da bitiriyor. Sohbeti bitirecek. Hoca Efendi hakikaten şu aşağıki merdivenlerde böyle gayet dinç bir vaziyette çıktı. Hoca Efendi geldi buradan camiden girdi içeriye. Ben artık ondan sonrası dinliyorum dışarıdan. Çok dedi konuşmayacağım. Bak zaten vakit ilerledi. Size bir tek şeyi anlatacağım ve gideceğim. Bir tek şeyi anlatacağım ve gideceğim dedi. Ve şu hadiseyi anlattı ama ben buradan okuyayım. Hocanın biraz izah ettiklerini, biraz daha farklı rivayeti sonra sizlere paylaşırım. Hükümdarın biri bir yere gitmeye hazırlanırken üzerine giymek için sayısız elbiseler içinden en güzelini, binmek için de birçok at içinden en rahvan ve gösterişli olanını seçti. Adamlarıyla birlikte muhteşem bir tavırla böbürlenerek etrafına çalım satarak yola çıktı. Yolda üstü başı perişan biri atının yularına yapıştı. Hükümdar, sen kimsin ki dedi. Benim karşımda böyle kim oluyorsun? Çekil önümden dedi. Hatta şimdi burada Gönenli Hoca'nın burada anlattığı bir şey var. Demiş ki nereden geliyorsun ağam demiş. Ya sana mı söyleyeceğim nereden gelip nereye gittiğimi? İşim gücüm çok benim demiş. Çekil yolumdan. Azrail Aleyhisselam tabii karşısındaymış insan şeklinde. Demiş ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya kim olursan ol kardeşim çekil demiş. Bu defa adamcağız sakince bak sana bir şey söyleyeyim demiş. Benim kim olduğumu yavaşça eğip kulağına söyleyeyim senin. Yok filan demişse de bakmış ki olacak gibi değil. Çok ileri gittin demiş. Gönen Hoca Efendi böyle anlattı. Burada o kadar yok ama Gönen Hoca Efendi Allah rahmet eylesin böyle anlatıdan. Bak demiş ben Azrail'im. Yok ya demiş. Azrail böyle mi gelir insanın karşısına? Hiç belli olmaz demiş yani Azrail. At üstünde de gelir, böyle yerde de gelir yani. E ne olacak şimdi? Senin canını alacağım arkadaş demiş ya. Yani. Ne olacağı var mı yani? Canını alacağım. Peki, ben Azrail'im. Canını almaya geldim. Hükümdar bir anda niye uğradığını şaşırmış, telaşa kapılmış. Ne olur biraz müsaade et demiş. Ya işimiz gücümüz var. Azrail demiş ki benim de işim çok daha kaç kişinin canını alacağım demiş. Atının üstünden indirivermiş aşağı diyor. Ondan sonra Hoca Efendi rahmetli dedi ki öyle dedi afra atmak, tafra atmak, kibir, gurur, hava atmak yok dedi. Mütevazi olacaksınız, nezaketli olacaksınız, zarif olacaksınız, kibar olacaksınız. Azrail'in nerede karşınıza çıkacağı belli olmaz. Şimdi o hem olayı anlatıyor, rahmetle yad edelim. Gönenli Hoca Efendi'yi Sultanahmet Camii'nin imamıydı. Fakirin fukaranın babasıydı gerçekten. Böyle çok farklı yerlerde de görünen bir insandı. Bir gün baktık Bursa'da yani. Sabahleyin biz 8'de burada işe giderdik. Üsküdar vapurundan. Hoca Efendi Fatih'ten çıkmış. İleri yaşında olmasına rağmen otobüse binmiş. Eminönü'ne gelmiş. Eminönü'nden vapura binmiş. Üsküdar'a geçmiş. Daha biz işe gideceğiz. Hoca Efendi Üsküdar'da vazifeye başlamış bile sabah 8'de. Ne vazifesi hocam? Ya gidecek işte bir camide 9'da Osman Ağa Camii'nde sohbet edecek, vaaz edecek. Oradan çıkacak Moda bilmem ne camine. Oradan filan camiye akşama kadar kimi ne bulursa Allah'a dönün, faniliği unutmayın, ebediyetin farkında olun diye diye akşam da yine buradan inecek Üsküdar'daki Hüdayi Camii'nin yokuşundan. Altında araba vesaire yok. Vapura binecek, vapurdan inecek, otobüse binecek. Sonra gidecek evine. İşte onlar bize bu güzellikleri miras bıraktılar, bu güzel insanlar. Demiş ki, ne olur biraz müsaade et. Azrail, kusura kalma demiş. Müsaade yok. Ailene de ulaşamayacaksın dedi. Oracıkta hükümdarın canını alıverdi atın üstünde. Daha sonra yoluna devam eden Azrail, salih bir mü'minle karşılaştı. Burada biraz farklı rivayet ama Hoca Efendi'nin anlattığını anlatayım ben. Azrail, o salih mü'mine de demiş ki, selamünaleyküm, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Oo demiş, sorulacak soru mu bu? Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz demiş. Aa demiş, Allah'a mı gidiyorsun demiş. Allah'a gidiyoruz tabi demiş, bu yollar onda biter. Dünya fani kardeşim, başlamış konuşmaya. E demiş, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Vallahi şöyle iyi bir adama benziyorsun sen demiş. Hoca Efendi böyle anlattı çünkü tam. İyi bir adama benziyorsun demiş. Ama demiş, ben demiş yani sen iyi adama benziyorum diyorsun ama ben Azrail'im demiş. Deme ya demiş, sen Azrail misin demek. Sarılmış boynuna. Demiş, Azrail bu defa nazlanmaya başlamış. Ne istiyorsun? Ya Azrail demiş, alacaksan canımı al işte şimdi yani, madem karşılaştık. İyi de demiş yani, insan bir gider çoluğuyla çocuğuyla vedalaşır demiş yani, böyle hemen al olur mu sokakta demiş yani. Ben demiş, sabah o işi yaptım merak etme. Sabah evden çıkarken dedim ki, Hoca Efendi'nin anlattığı tam böyleydi. Burada biraz farklı rivayetler var ama. Sabah evden çıkarken dedim ki, hanım bak çıkıyoruz. Akşam eve geliriz, gelmeyiz belli olmaz. Bu kadar hukuk var aramızda, kaç senedir seninle. Hakkınızı helal edin. Gel desek ne âlâ. Gelmezsek hakkınızı helal edin. O işi yaptım ben demiş. Abdestin var mı senin? Demiş ya, insan abdestsiz gezer mi? Bakmış her şey hazır. Demiş hadi o zaman secde et, secdede senin canını alayım. Hoca Efendi bunu anlattıktan sonra dedi ki işte böyle dedi. Adam bazen at üstünde gider, faniliği unutmuştur. Bazen de böyle o Allah'ın salih kulu gibi her şeye hazır vaziyette Azrail'i bekler. Daha sonra da bu dünya fani, öbür tarafa gideceğiz. Ben her zaman hazırlık olayım. Ben her zaman hazırlıklı olayım dedi. Onun için burada çok güzel bir mesaj var şimdi. Gafilane bir hayatın korku dolu akıbetinden bir manzara. Diğer taraftan da faniliğin idraki içinde ve her an ameli salihlerle ölüme hazır olmak, keder ve telaştan azade, huzur dolu son nefeste mi? İşte ölümü kimisinde bir kabus, kimisinde de Hazreti Mevlana'nın tabiriyle bir şeb-i aruz, yani düğün gecesi ve sonsuz bir vuslat kılan gönül kıvamı. Evet, bir kısmı böyle koşarak, sevinerek gider öbür aleme, bir kısmı nasıl gittiğinin farkında bile olmaz. Ya dünyaya tapmıştır, ya dünyaya esir olmuştur. Faniliğin farkında değildir. Bizler de sık sık tefekkür etmeliyiz ki, ölüm meleğiyle mutlak olan randevumuz acaba hangi manzara içinde gerçekleşecek? At üstünde mi gideceğiz? Ama tabii at üstünde ölmek isteyenler de var ayrıca. Halid ibn-i Velid radıyallahu an ölüm yatağında şöyle düşünüyor. Diyor ki ben diyor yatakta ölmemeliydim. Yakışmadı diyor bana yatakta ölmek. Ben Azrail'i atımın üstünde düşmanların arasında kılıç şakırtısı içinde karşılamalıydım. Evet. Şimdi at üstünde ölmenin de farkı var yani. Birisi at üstünde gider, gerçekten cihada gider, at üstünde ölür. Bir de gafil gider, yine atının üstünde ölür. Önemli olan atın üstünde veya yerde olmak değil. Önemli olan hangi haleti ruhiyede olduğumuz. Değil mi? Bizim tarihimizde şimdi hatırıma geldi. Kanuni Sultan Süleyman biliyorsunuz Zigat ve Zafer'inde ölüyor orada. Sonra Hazreti böyle hani askerin morali bozulmasın diye atın üstüne alıyorlar. Güzelce canlı bir şekilde gösteriyor gibi sonra taşıyorlar İstanbul'da yani. Onun için evet insan bir hizmet için diyeken hayata veda ederse o da çok güzel bir ölümdür tabii. Ama gurur, kibir, hava atarken bir araba giderse bugün de ölelerini görüyorsunuz. Böyle işte yollarda hava atarken gidip kafasını bir yere vuruyor, Allah korusun. Ondan sonra da ölüyor, gidiyor yani. Ne? Benim altımdaki araba çok harika. Ben burada her yere geçerim, sağdan da giderim, soldan da giderim. Refüjü de takmam diyor ama onun dediği gibi de olmuyor. Yani burayı tutmak çok önemli kardeşler. Kıymetli dostlar, kıymetli kardeşlerim, şu gönle sahip olmak çok önemli. Burası nazargâh-ı ilahidir. Allah'ın nazar ettiği bir yerdir. Burayı hem incitmemek kullar açısından hem de buraya Allah'ın sevmediği bir şeyi koymamak gerekir. Cenab-ı Hak hasedi sevmez. Kibiri, büyüklenmeyi sevmez. Gafleti sevmez. Dolayısıyla kalpte bu arızalar olmamalı. Rabbimiz kalbimize baktığı zaman ya bu kulun kalbinde kibir var, gurur var. Benden kopmuş bu kulum. Ben onu görüp dururken o benden kopmuş gibi bir hakkımızda hüküm verilmemeli. Ama insan bazen daha farklı tecelliler içerisinde hayatı bitirebilir. Onun için de hakikaten hayatın hep farkında olmak, hem faniliğin farkında olmak hem de ebediyet alemine hazırlanmak gerekir. Burada yine ayet-i kerime her zaman okunan küllü nefsin zâikatül mevt. Bakın ayet-i kerime herkes Cenab-ı Hak ölecek diyor. Küllü nefsin yemut diyebilir Rabbim ama zâikatül mevt diyor. Ölümü tadar ama kimisi acı tadar, kimisi çok tatlı tadar. Ölümü herkes bir yolda tadına bakar yani. Ama bir kısmı aman ne acı şeymiş bu der, ölmemek ister. Bir kısmı öyle tatlı gelir ki ölüm farkında bile olmaz yani. O bakımdan ölümü tefekkür etmek de çok çok önemlidir değerli kardeşlerim. Manevi hayatta özellikle. Bazıları diyorlar ki yani ölümü tefekkür eder, hocam ölümü tefekkür eder. Yok, niye korkacaksın ki? Ölüm illa korkulacak bir şey değil. Sadece insanı bir değerler toparlar yani böyle ölüm. Ya bak işte öleceğim yani. O zaman dikkat edeyim. Kulluk hukukuna girmeyeyim, haramı yemeyeyim. Ben yani ölümü tefekkürün anlamı bu. Yoksa sadece bir senaryo çizmek değil yani. Ama ben öleceğim bir gün. Herkesin başına gelen benim de başıma gelecek. Teneşeri de konacağım. Yıkanacağım. Üzerime nasip olursa namaz kılınacak. Sonra beni kabre koyacaklar işte. Kabirde ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur. Sen cennet bahçesi olması için gayret et. Kabrin acaba cennet bahçesi nasıl olur diye. Dolayısıyla bu hayatta güzel hazırlanmak gerekir. Burada yine muhterem üstadımız çok zaman belki sohbetlerde, vaazlarda dinlediğiniz İbrahim Ethem Hazretlerine ait bir menkıbeyi naklediyorlar. 9 gafleti var insanın. Bu 9 gafletten insan kurtulmalı gerçekten. 9 önemli gaflet. İbrahim Ethem Hazretlerine diyorlar ki, ettiğimiz dualar neden kabul olmuyor? Biz dua ediyoruz ama bu dualar kabul olmuyor. Acaba niye? Hazreti diyor ki, bakın ben size sayayım. 9 tane gafletiniz var. 9 tane hatanız var. Hatamız var. Belki kendi içinde alıyor. 1. Hakkı bilirsiniz ama emirlerini yerine getirmezsiniz. Allah emrediyor. Onu yerine getirmezsiniz. 2. Peygamberi bilirsiniz. Sünnetlerini yerine getirmezsiniz. Eğer duanızın kabul olmasını istiyorsanız önce Allah'ın emirlerini yerine getirin. Çünkü Cenab-ı Hak bize önce kul diyor bir hareket etsin yani. وَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُ Ey kullarım, siz beni zikredin ki bak ben sizi zikrederim, merak etmeyin. وَاَوْفُوا بِيَحْدِي اُوْفِ بِيَحْدِكُمْ Ey kullarım, ey kullarım, bana verdiğiniz sözü yerine getirin öncelikle. Merak etmeyin, ben size sözümü çok yerine getiririm. Ama siz üzerinize düşen sorumluluğu bir yerine getirin. Diğer ayetler de buna benzer. Onun için kul önce Allah bana ne yapacaktan çok ben Rabbimi nasıl memnun ederim? Bir hocamız vardı, Allah rahmet eylesin. Şöyle derdi, kullar der ki, görelim Mevla neyler. Cenab-ı Hak da buyurur ki, bakayım kulum ne yapacak. Evet, ben önce bir kulumun ne yapacağını bir göreyim. Ne yapacağını göreyim, ona göre, onun yapacağı kabiliyete göre, onun yapabildiği, kaldırabileceği nimete göre de ona nimet vereyim. Onun için hakkı bilirsiniz, buyruğunu tutmazsınız diyor Hazret. Peygamberi bilirsiniz, sünnetleri yerine getirmezsiniz. 2. 3. Kur'an okursunuz, fakat Kur'an'la amel etmezsiniz. Öyleyse Kur'an'la amel edin. 4. Cenneti bilirsiniz, Fakat cennet için bir gayretiniz yok ki. Cennet için gayret koyun ortaya. Beş, cehennemi bilirsiniz fakat hiç umursamazsınız yani. Ha var ha yok ama var yani. Cennet de var, cehennem de var. Altı, ölüm vardır dersiniz ama hiç de hazırlanmazsınız. Hep bu dünyada kalacağınızı zannediyorsunuz. Yedi, atanız, ananız, ölülerinizi kendi ellerinizle kabre koyarsınız ama bundan ibret almazsınız. Böyle olunca da bu gaflette olan bir kimsenin duası nasıl müstecap olur diyor Hazret. Öyleyse Allah'ın buyruklarına insan ciddi manada teslim olmalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini yerine getirmeli. Kur'an okuyup onunla amel etmeli. Hak Teâlâ'nın nimetlerini yer fakat şükrünü yerine getirmezsiniz. Getirmek gerekir. Cenneti bilip ona hazırlanmak gerekir. Cehennemi biliyorsak onda da içinizde bir gerçekten bir korku, bir endişe olması gerekir. Ölüm var diyorsak o zaman hazırlanmak gerekir. Kimse diyebilir mi ölüm yok diye? Her gün görüyoruz işte yani. Her gün görüyoruz. Ve sonra da bakıyoruz ki en yakınlarımızı bizzat kendilerimizle kabre koyuyoruz ama bundan da ibret alamıyoruz. Onun için değerli kardeşlerim, hayatın farkında olmak, hayatı doğru okumak ve bu doğru okuyuş içerisinde de Allah Teala'nın kulları için seçtiği hayat ölçülerini hayat ölçüsü olarak tatbik etmek gerekiyor. Nedir peki hayat ölçüleri? Hayat ölçüleri bizim 24 saatimizle ilgili ilahi beyanlar, nebevi beyanlardır. Hani daha önceki sohbetlerinde bilmem burada arz ettin mi? Müşriklerden birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i biraz da böyle hani kendince küçümser havayla Selman-ı Farisi'ye demiş ki peygamber size her şeyi öğretiyor mu? Alaycı bir tabirle. Nasıl yiyeceğinizi, nasıl içeceğinizi, helaya nasıl oturacağınızı da mı öğretiyor peygamber size? Selman-ı Farisi demiş gayet tabii demiş yani. Şüphe mi var? Onu bile öğretiyor bize peygamber yani. Helaya hangi ayakla gireceğimizi, nasıl duracağımızı, orada ne söyleyeceğimizi, girerken ne söyleyeceğimizi, çıkarken ne söyleyeceğimizi bize her şeyi öğretiyor bizim peygamberimiz demiş. Ben de sana bir anlatayım istersen bak. Sen onu bile bilmiyorsun deyip böylece ona Allah Resulü'nden intikal edenler de öğretmiş. Onun için Cenab-ı Hak peygamberini bir muallim, bir mürebbi, bir tezkiye edici bir rehber olarak göndermiş. Onun öğrettiğini öğrenmek, onun bize gösterdiği tezkiye yollarına sülûk etmek, beni Rabbim terbiye etti dediği ahlak hamidesini benimsemek her Müslüman için ebedi saadet anahtarı. Ebedi saadet anahtarı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gerçekten uyabilmekte değerli kardeşlerim. Onun için de İbrahim Ethem Hazretleri'nin buyurduğu 10 esas hayatımızın çok önemli ölçüleri olmalı. Gerçekten arif bir gönüllü yaşayan hak dostlarının da ömürleri ölümü tefekkürün ruhi olgunluğu ve son nefes meçhulünün kaygısı içerisinde geçer. Zira onlar çok iyi bilirler ki ömür boyunca insanın ayağını kaydırmak için uğraşıp duran şeytan kişinin son nefesinde çok daha büyük bir hırsla insanın imanına musallat olur. Öyle bir insan gayret içinde olmalı ki, öyle bir hani savunma setleri oluşturmalı ki, kaleler gibi böyle hani. Kalelerin bir en dış duvarları vardır, biraz daha iç duvarları vardır, daha iç duvarları vardır. En son öz duvara vardır ki böyle kademe kademe yapılır. Yani düşman o merkeze ulaşamasın diye. Gerçekten insan şeytana karşı da böyle setler oluşturmalı ki oradan ta özü yakalamasın. Burada ayet-i kerimede buyuruluyor zaten. Haşr suresinin şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. İnsanı inkar ettirir. Hani böyle sağa sola bakarsın nereden geldi bu? Yok ortada şeytan. Ama zehirine attı, kaçtı, gitti yani. Ve bunu da genelde son nefeste daha çok yapmaya çalışır. Çünkü bütün itibar son nefese. Ben seninle dünyada uğraştım, ettim. Nasıl o zaman salihlerin meclisindeydin. O zaman Kur'an okuyordun. Ama şimdi son nefesin geldi artık. Tek başınasın. Ben de seni yalnız buldum. Onun için seni inkar ettirmek isterim der şeytan. Ama iç dinamimiz çok güçlüyse o zaman şeytan nüfuz edemez. Yani böyle adeta savunma setlerimiz içimizde güçlüyse, yani elimiz zikrullahla gerçekten bezendiyse, hayır hasenatla bezendiyse, gözlerimizde bir kir, bir leke yoksa, kalbimiz zaten biz uyurken bile Allah diyorsa, şeytan oraya nüfuz edip de inkar et falan diyemez. Ama boş bulduysa, kalbim boş, elim boş, kafam boş, aa boş bir adam buldum, ben buna bir laf söyletirim der mi şeytan? Der. Ayet-i kerime gayet açık. Şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de ben senden uzağım. Çünkü ben alemin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Yani bana bir şey isnat etmeyesin der. Ortadan kaçar gider. Onun için de ayet-i kerimede buyruluyor ki ey iman edenler Allah'ın azametine göre bir takva sahibi olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ya eyyühellezine amenüttekullah وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sakın ha, öte aleme İslam'ın dışında başka bir inançtan gitmeyin. Peki nasıl sağlayacağız bunu? Onu da şöyle buyuruyordu, genel olarak merhum Sami Efendi Hazretleri bunu çok çok naklederlerdi. تَمُوتُونَ كَمَا تَعِيشُونَ وَتُبْأَسُونَ كَمَا تَمُوتُونَ Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de huzur-u ilahiye öyle kalkarsınız. Evet, son nefes tabii elbette ki bir garanti değil ama insan hayatı boyunca hayırda, hasenatta, kullukta, Allah yolunda olanı da Cenab-ı Hak son anda şeytanından korur. Ama hiçbir emek çekmemişse kendisine, o da elbette ki şeytanın oyuncağı haline gelebilir. Hazret gerçekten bunu hep buyururlardı. Demek ki derlerdi arkasından, yaşayışımıza göre bir ölüm, ölüme göre de bir diriliş vardırdı. Onun için bütün mesele şu hayatta güzel yaşayabilmek kıymetli kardeşlerim. Güzel yaşamaktan maksat ne? Güzel yaşamak demek Allah Teala'nın güzel gördükleriyle yaşamak demek. Neyi güzel görüyorsa Rabbimiz? Namaz güzel mi? Güzel. Oruç güzel mi? Güzel. Sadaka güzel mi? Güzel. Müslümana güzel bir yüzle bakmak güzel mi? Güzel. Allah'ın güzel dedikleri bunlar. Yoksa şu yemek çok güzel, burada gezmek çok güzel. Onlar da evet, zahiren belki güzellikleri var ama gönlümüz onlarla olan ilişkide nerede yani? Onları da bize Cenab-ı Hak veriyor. Yoksa insan bir yeşilliğe oturup bakar, eder, elhamdülillah, bu da Allah'ın bir fazlı derse, bu da bir güzel yaşayış. Ama orada oturup da gafilce bakıyorsa, hele hele bir de bu da günah işliyorsa, hani İbrahim Ethem'in rahmetullahi aleyh bir sözü var yine, eğer diyor bir günah işleyeceksen, Allah'ın rızkını yeme diyor. Ya olur mu öyle şey diyorlar yani? Ne yapalım, ne yapacağız ki? O zaman günah işleme diyor yani. Hem Allah'ın rızkını yiyeceksin, hem de günah işleyeceksin. Eğer bir günah işleyeceksen Allah'ın mülkünde yaşama. Ya olur mu öyle şey diyorlar yani? Nereye ki? Başka mülk mü var ki? E o zaman günah işler. Hem Allah'ın mülkünde yaşayacaksın, hem de aleni bir şekilde Cenab-ı Hakk'ı tanımazlığına geleceksin yani. O bakımdan hakikaten hayatı ciddiye almak lazım kıymetli kardeşlerim. Burada çok güzel bir misal var. Sahabenin meşhur zahit ve abidlerinden biri olan Osman bin Maz'un, Medine'de Ümmül Ala isminde bir kadının evinde vefat etmişti. Tabii çok zahit, salih bir zat olduğu için. Kadın dedi ki, ey Osman, şehadet ederim ki şu anda Allah Teala sana ikram etmekte. Tamam da Resulullah, Allah'ın ona ikram ettiğini nereden biliyorsun sen dedi yani. Öldü gitti. Yani Allah'ın ona ikram ettiğini peki nereden biliyorsun? Kadın, bilmiyorum vallahi ya Resulullah deyince Efendimiz şöyle buyurdu. Bak, Osman şimdi vefat etti. Ben şahsen onun için Allah'tan hayır ümit etmekteyim. Fakat ben bir peygamber olduğum halde bana ve size ne yapılacağını, yani başımızdan ne gibi haller geçeceğini bilmiyorum. Öyle hemen bu iş tamamdır demeyesin. Ümmü Ala der ki, vallahi bu hadiseden sonra hiç kimse hakkında bir şey söylemedim artık. Dolayısıyla kimin ne hal üzere öldüğü meçhuldür. Geride kalanlar ölen kimse hakkında kat'i bir hüküm vermekten sakınmalı. Ancak onun için hayır hasenat yapıp dua ve güzel temennilerde bulunmalı. Onun için istiğfar etmeli, onun için hayırlar yapmalı. Biraz önce arz ettiğim gibi kişi yaşadığı hal üzere ölür, öldüğü hal üzere de haşrolur buyruluyor. Ekseriyetle böyledir. Fakat peygamberler ve onların müjdeledikleri dışında hiç kimsenin son nefes hususunda bir teminatı yoktur. Yani kişi o ana kadar yaşantısının düzgünlüğüne, işlediği hayır hasenatına güvenmemeli. Yegane güvenilecek ve sığınılacak merci Cenab-ı Hak olduğunu bilmeli. Onu razı edecek hal ve amellerle ona iltica etmelidir diyor. Ve Pîran-ı Kerâm'dan Altun Silsile'nin önemli şahsiyetlerinden Muhammed Masum Faruki Hazretleri şöyle buyurmuşlar. Son nefes korkusu aslında bir nimettir ki Hakk'ın dostları bu derde giriftar olmuşlardır. Yani Hak dostları hep son nefeslerinde gerçekten bunun üzerine durmuşlardır. Şurada son bir menkıbe var. Onundan inşallah toparlayayım kıymetli kardeşlerim. Yine tasavvuf büyüklerinden Şeyh Ahmet bin Harbin, Behram adında yaşlı bir komşusu vardı ki Mecusi'ydi. Yani ateşe tapardı. Ahmet bin Harp Hazretleri bir gün Behram'a iman telkininde bulundu. Ya bak ölüp gideceksin. Gel bir iman et. Yaşlı Mecusi dedi ki, ey Müslümanların ulusu, sana üç şey sorayım. Cevap verebilirsen senin dinine iman edeceğim. Şu üç soruma cevap ver. Ahmet bin Harp rahmetullahi aleyh, sor bakalım dedi, ne soracaksan. Behram, Allah bu halkın için yarattı. Bir. Ve dahi rızkını da verdi. Fakat niye bunları öldürür? Madem yarattı, rızkını veriyor, niye öldürüyor? Madem öldürür, neden diriltir? Evet, yarattı, rızkını da veriyor, niye öldürür? Yani, öldürdü, neden diriltir? Niye yarattı, niye öldürüyor, sonra niye diriltiyor? Evet, bize şu soruda biz ne cevap vereceğiz şimdi? Ahmet Hazretleri dedi ki, halkı yarattı ki onun varlığını ve birliğini bilirler. Yani kendi varlığından haberdar etmek için insanları yarattı. Yani hani var ya, künzü kenten mahfiyen fe ahbdu en urefe fe halaktül halk. Bu tartışılıyor bazı hadis kaynaklarında. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi, sevilmeyi murad ettim. Onun için beni sevsinler, beni bilsinler diye mahlukatı yarattım. Niye? Mahlukatı yarattım ki beni bilsinler. Onun varlığını ve birliğini bileler. Bunun için yarattı. İlahi kudret ve azamet tecellilerinin idraki içinde olalar. Rızkını verdi ki onun rezzaklığını ve merhametli olduğunu bilsinler. Onlara rızık vermeseydi, peki yarattı bizi de nasıl bir varlık bu diye soracaklardı. Rezzak olduğunu, merhametli olduğunu bildirmek için de Allah merhametinin ve rezzakın tecellisi olarak da onlara rızık verdi. Ve öldürdü onları ki onun kahharını öldürebilir diye. Geri diriltir ki onun bakiliğini bileler. Velhasıl hayatın her safhasındaki hadisat ve vukuatta onun kaderi mutlak olduğunu bileler. Yarattı ki beni tanısınlar. Öldürüyor ki benim her şeye gücüm yeter. Diriltiyor ki tekrar hayat fani, işte ebediyet baki. Behram bunları duyunca iman etti. Fakat Şeyh Ahmet Harp o an dehşete kapılarak bayıldı. Bayıldığında üstad ne oldu diye sordular. Dedi ki o an bana bir hitap geldi ki Behram 70 yıllık ateşe tapan bir kafirdi, şimdi Müslüman oldu. Sen 70 yıllık Müslümansın, son nefesinde ne olacağını biliyor musun? Evet, Behram 70 yıllık bir kafirdi, o şimdi Müslüman oldu. Peki, sen 70 yıldır Müslümansın. Peki son nefesin ne olacak? Bunu de biliyor musun? Demek Hazret her şeyi farklı okuyor. Aslında gelen ses onun içinden gelen bir sestir. Ya şu 70 yıllık Mecusi şimdi Müslüman oldu. Peki de ben 70 yıllık Müslümanım. Acaba benim son nefesim ne olacak? Dolayısıyla her nefesimizi dünya hayatımızın son anını hayırdan ibaret kılacak bir kıvamda geçirmeye gayret etmeliyiz. Buna ilaveten de ebedi kurtuluşumuz için daima Hakk'ın rahmet ve mağfiretini niyaz ederiz. Peki ne yapmamız lazım? Bunun da en güzelini yine pirlerimizden Şah-ı Nakşibend Hazretleri ifade ediyorlar. Vefatından sonra sevenlerinden biri Şah-ı Nakşibend Hazretleri rüyada görmüş. Demiş ki, üstad sen öbür aleme gittin. Ne işleyelim biz burada, ne tavsiye ediyorsunuz bize ki? Biz gerçekten kurtuluşa erelim. Hazret buyurmuş ki, son nefeste neyle meşgul olmak istiyorsanız onunla meşgul olun. Son nefeste insan ne demek ister? La ilahe illallah demek ister. Öyleyse hayatı la ilahe illallah muhtevasında yaşayın. İçinizde başka putlar olmasın yani. Onu sadece sözle değil, la ilahe illallah demek gerçekten bir hayatı tercih etmektir. Yani Allah'tan başka ilah yoksa o ilahın istediği gibi bir hayat yaşamaktır. Kafamızda başka putlar olmamalı. Putlar her zaman dışarıda olmuyor. İnsanoğlu putları hep dışarıda yapmıyor. Ama insanın içindeki putlar da var. Putlar şu, bazen malı putu haline geliyor. Bazen çocuğu putu haline geliyor. Hanımı putu haline geliyor. Kocası putu haline geliyor. Hatta maalesef, değil mi? Yani ağzından böyle elfaz-ı küfür diyeceğimi, sana tapıyorum diyor. Ha ne kadar yanlış bir ses ya. Sana tapıyorum diyor yani, kaybetmiş kendini. Bazen hanımına diyor sana tapıyorum diye, bazen kocasına diyor sana tapıyorum diye. Yok. La ilahe illallah. Mabud hakiki o. Sevebilirsin insanları. İnsan vasfıyla seversiniz. Faziletinden dolayı seversiniz. Ama kimseye tapılmaz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkabe isimlerini bile değiştirdi. Ne demek Abdülkabe? Kabe'nin kulu demek. Kabe bir mabud değil ki. Kabe dünyada Halil-i İbrahim Azerest. Şairin dediği gibi. Dil nazargâh-ı celîl-i ekberest. Çünkü gönül var ya, bu Allah'ın nazar ettiği bir yerdir. Sen esas gönlü yıkmamaya bak. Gönlü kırmamaya bak yani. Hani bir insan Kâbe'yi yıkıyor dese, eyvah kıyamet koparır herkes. Ama bu manevi terbiye erleri, aman diyorlar, gönül Kâbe'den daha mükerremdir. Niye? Gönlü Allah yaptı. Kâbe'yi insan yapıyor. Evet. Orası bir işaret taşı bizim için. Onun etrafında döneceksin. O bakımdan, hakikaten bu menkıbeyi çok sık sık anlatır, söyler üstadımız. Ben tekrarlamış olayım. Vefatından sonra sevenlerinden biri Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ni rüyasında görmüş. Ne amel işleyeyim ki kurtuluş ereyim üstad demiş. Hazret buyurmuş ki rüyada, son nefeste ne ile meşgul olmak gerekirse onunla meşgul olun. Evet, son nefeste insan sadece la ilahe illallah demek ister. Öyleyse dünya hayatında la ilahe illallah'ı çok söylemek lazım. Ama bunu kalben söylemek lazım. İdrak olarak söylemek lazım. Evet, dille söylerse de melek sevap yazar. Bu kul la ilahe illallah dedidir. Ama kalp söylerse bunu, hayatın bizatihi kendisi söylerse, ya bu insan la ilahe illallah mutevasında yaşıyor diye. Yıllar önce bir müellifin kitabını okutmuşlardı bize Arapça dersinde. Hel nahnu müslimun. Biz Müslüman mıyız? Türkçe'de tercüme edildi bu kitap. Onun sözü şöyle başlıyordu. Ashab-ı kiram la ilahe illallah sözünden ne anladılar? Peki biz şimdi la ilahe illallah deyince ne anlıyoruz? Evet. Bugünün sorusu bu. Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Selman-ı Farisi, Musab bin Ümeyr, yani canlarını veren, mallarını veren sahabiler la ilahe illallah deyince ne anlamışlardı? La ilahe illallah deyince diyorlardı biz, mal da sıfırdır, can da sıfırdır. Allah'la alışveriş yaparız biz bu malla canla. Evet. Bunu veririz, ve gerçekten onun karşılığında cenneti alırız. Bugün la ilahe illallah'ı gerçek manada gazeller diyor. Gerçekten kardeşlere bak. Onlar hakiki manada la ilahe illallah diyorlar. Nasıl diyorlar? Yani düşünebiliyor musunuz? Çocuğu mermilerle öldürülmüş bir baba alıyor kucağına çocuğunu. La ilahe illallah diyor. İşte öyle demek lazım yani. Yani bunu hangi iman söyletir bunu? Gerçekten yakın halindeki bir iman söyletir. Çocuğunu kucağına alıp da ah vah öldün bittin demiyor. La ilahe illallah diyor, yanaklarından öpüyor. Evet. Cenab-ı Hak o imanı, o aşkı, o teslimiyeti, o idraki hepimize nasip eylesin inşallah. Ömür boyu da la ilahe illallah idraki içinde yaşamayı bizlere nasip eylesin değerli kardeşlerim. Burada bir dua var muhterem üstadımızın. O duayla bitirmiş olalım inşallah. Cenab-ı Hak lütfu keremiyle cümlemizi son nefesinde yüzünü güldürdüklerinden eylesin.
Amin.
Rabbimiz bu hikmet ve ibretlerle nefislerimizi muhasebe edip halimize çeki düzen verebilmemizi, son nefesimizde ebedi vuslatı tadarak kıyamet gününe bir bayram sabahının huzur ve saadetiyle korku ve hüzünden azade bir şekilde varabilmemizi nasip ve müyesser eylesin.
Amin.
Amin. Rabbena la tu'akhizna in nesina ev ata'na. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih. Va'fu anna va'ufir lena verhamna ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة